Bismillahirrahmanirrahim. Lokman suresi, bu surede Mekki surelerdendir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birden beşe kadar. Elif, Lam, Mim. Bunlar hikmet dolu kitabın ayetleridir. Ki o, iyi davranan kimseler için hidayet ve rahmettir. Onlar ki namaz kılarlar, zekat verirler ve onlar ahirete de yakinen inanırlar. İşte onlar Rablarından bir hidayet üzeredirler ve işte onlar felaha erenlerin ta kendileridirler. Bu surede hurufu mukatta dediğimiz harflerle başlar. Allah subhanahu ve teala Kur'an'ı iyi davrananlar için bir hidayet, bir şifa ve rahmet kılmış. Onlar dine uyan güzel ameller işlemiş, farzlarına ve vakitlerine riayetle farz namazları, bunların da peşinden gelen sünnetleri, nafileleri kılmış, üzerlerine farz kılınmış olan zekatı müstehak olan yerlere vermiş, akrabaları sıla-i rahimde bulunmuş ve ahiret yurdundaki cezalandırma ve mükafata kesin olarak inanmışlar. Onlar bu davranışlarının sevabını Allah'tan beklerler. Bunlarla gösteriş yapmazlar. İnsanlardan bir karşılık ve teşekkür de beklemez. İşte kim bunları yaparsa o Allahu Teala'nın haklarında, işte onlar Rablarından bir hidayet, bir basiret, bir delil ve apaçık bir yol üzerindedirler. Ve işte onlar dünyada ve ahirette felaha erenlerin ta kendileridir buyurduğu kimselerdir. Yani müminlerdir. 6 ve 7. İnsanlar arasında bilgisizce Allah yolundan saptırmak için gerçeği boş sözlerle değiştirenler ve Allah yolunu alaya alanlar vardır. İşte horlayıcı azap onlar içindir. Ayetlerimiz onlara okunduğu zaman kulaklarında ağırlık var da işitmiyormuş gibi büyüklük taslayarak sırt çevirir. İşte ona çok acıklı bir azabı müjdele. Allah subhanahu ve teala, Allah sözün en güzelini ahenkli, ikişerli bir kitap halinde indirmiştir. Rablarından korkanların ondan derileri ürperir. Sonra Allah'ı anmakla hem derileri hem de kalpleri sukun bulur. Bu Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla istediğini doğru yola eriştirir. Allah kimi saptırırsa bir daha ona yol gösteren bulunmaz ayetinde olduğu gibi, Allah subhanahu ve teala'nın kitabıyla hidayete ulaşan, onu işitmekle, dinlemekle ondan istifade eden mutlu kişilerin durumunu zikrettikten sonra, bunun peşinden Allah kelamını işitmekle beraber ondan faydalanmaktan yüz çeviren, çalgı aletleri ve çeşitli namelerle şarkı ve türküleri dinlemeye yönelen mutsuz kişilerin durumunu zikrediyor. Nitekim İbn-i Mesud, insanlar arasında gerçeği boş sözlerle değiştirenler var ayeti hakkında, Allah'a yemin olsun ki bu şarkıdır, çalgının haramlığıyla inmiştir buyurmuştur. Evet. Bu ayeti kerimenin inişiyle çalgı aletleri tamamen haram kılınmış ve İbn Ömer'den gelen bir nakilde Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin merkebinin terkisinde giderken bir çobanın kaval çaldığını ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ona doğru kulaklarını tıkayarak gidip onu bundan men ettiğini nakletmiş ve yine bir hadis-i şerifte Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, ben iki bet sesle harp etmekle gönderildim. Bu bir çalgı sesi. İkincisi ise ölülerin arkasından yaka paça yırtarak söylenen ağıtlar demiştir. Ama her ne kadar İslam böyle boş sözü, çalgıyı, çengiyi yasaklasa da Ademoğlunun fıtratında sanki yasaklara karşı bir zıtta davranma, yasakları çiğnemede sanki bir iştiyak ve dolu dizgin gitme var. Allah subhanahu ve teala devam eden ayette, ayetlerimiz ona okunduğu zaman Kulaklarında ağırlık var da işitmiyormuş gibi büyüklük taslayarak sırt çevirirler diyor. Allah Subhanahu ve Teala insanların arasında gerçeği boş sözlerle değiştirenlerden bizleri eylemesin. Allah'ın ayetlerini doğru olarak anlayan ve hayatına geçiren samimi insanlardan eylesin. Çünkü insanlar öyle hale gelmiş ki bu da neymiş canım tipinde Allah Azze ve Celle'nin ayetleri, emirleri hafife alına alına işte biz de öyle hafif topluluklar hale gelmişiz ki istediğin kadar çoğal, istediğin kadar ağırlığın olsun, beş para etmeyen, sel suyunun getirdiği çer çöp gibi değersiz insanlar haline gelmişiz. Bunun da sebebi biz Allah'ın indirdiğini takmayan, ona kulak vermeyen olursak kafirlerin kalbinde bize karşı olan bir korku olur mu? Oluşur mu? Biz Allah Subhanahu ve Teala'nın indirdiğinden razı olmamışız. Onu ters düz etmişiz, ismini değiştirmişiz, helal kılmışız. Bizim takmadığımız, hoşlanmadığımız emir ve nehileri kafir olan zaten hoşlanmaz. Allah Subhanahu ve Teala ayetler okunduğunda ona kulak veren, kulağında ağırlık varmış gibi, işitmiyormuş gibi büyüklük taslayanlardan bizleri eylemesin. Bu konuda birçok risale yazılmış. Aslında girmeyi düşünüyordum. Yani müziğin haramlığıyla dair alakalı. Ama anlayana, iman edene bir ayet, bir hadis bile yeterli olacağı inancındayım. Allah bizleri hakkıyla iman edenlerden eylesin. O acıklı azap geldiğinde oraya girerken eyvah diyenlerden eylemesin. 8 ve 9 İman edip salih amel işleyenlere muhakkak ki naim cennetleri vardır. Orada devamlı kalırlar. Bu Allah'ın hak vaadidir ve o azizdir, hakimdir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala burada da kardeşlerim Allah'a iman eden, elçilerini doğrulayan, Allah'ın dinine uygun salih ameller işleyen mutlu kişilerin ahiret yurdunda varacakları yeri zikretmekte. Muhakkak onlara naim cennetleri var. Onlar orada yiyecek, içecek, giyecek, mesken, binitler, kadınlar ve güzelliklerinden hiç kimsenin aklına gelmeyecek şeyleri duymaktan ibaret olan lezzetli ve surur verici çeşitli şeylerle nimet içinde olacaklardır. Onlar bu durumda devamlı kalacaklar, oradan ayrılmayacaklar ve oradan ayrılmak da istemeyeceklerdir. Allah bizleri oraya nail eylesin. 10 ve 11 Gökleri gördüğünüz gibi direksiz olarak yaratmış, sizi sarsar diye yere ağır baskılar koymuş, orada her türlü canlıyı yaymış, işte biz gökten su indirip orada her sınıf güzel bitkiler yetiştirmişizdir. İşte bu Allah'ın yaratışıdır. Gösterin bakalım bana ondan başkalarının ne yarattığını. Hayır, zalimler apaçık bir sapıklık içindedirler. Allah Subhanahu ve Teala gökleri, yeryüzünü ve bu ikisinin arasındakileri yaratmadaki yüce kudretini beyan ediyor. Ve Rad suresinde de bu şekilde göklerin ve bizim görmediğimiz direği olduğu ve onların insanların üzerinde bir tavan olduğu, yeryüzünün insanlara bir döşek ve türlü türlü yemiş çıkardığını, yani Rabbimiz Subhanahu ve Teala burada direkt yaratıcılığına, Rablığına işaret ediyor. Ve ayetin bitiminde olduğu gibi bunları yapan benken, bunları size veren benken hala ondan başkasına neden kulluk edersiniz, neden başkasına taparsınız diyerek yaratılan insanları uyarıyor. Kendilerinin bir şey yaratmaya muktedir olmamasına rağmen sizler hala onları bana eş koşuyorsunuz diyor. Bu gibi ayetler buraya kadar gelen surelerde hep geldi. Yani Allah Subhanahu ve Teala hep yaratan, veren ama bunun karşılığında bana şirksiz ibadet edin, sakın ha bana ortaklar koşmayın diyerek yaptığı tembihlerdir. 12. Andolsun ki biz Allah'a şükret diye Lokman'a hikmeti verdik. Kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de küfrederse muhakkak ki Allah ganidir, hamittir. Evet. Burada da Lokman Aleyhisselam'a hikmet verildiğini bildiriyor. Kim şükrederse kendi için, kim de nankörlük ederse yine kendisi için nankörlük ettiği söyleniyor. Lokman hekimle veya Lokman Aleyhisselam'la veya Salih kul Lokman'la alakalı birçok rivayetler geliyor kardeşlerim. İsterseniz bunları aktarayım. Bazıları onun kısa boylu, kalkık ve yassı burunlu, Sudanlı bir kabileye mensup olduğunu söylüyorlar. Bazıları Habeşli marangoz bir köleydi. Efendisi ona bize şu koyunu kes. O da o koyunu oğlağa kestiğinde efendisi ondaki en temiz ve en hoş iki parçayı çıkar dediklerinde Lokman dilini ve kalbini çıkarıyor. Allah'ın dilediği kadar bir zaman geçtikten sonra efendisi bize şu oğlağı kes diye emrediyor. Lokman oğlağı kestiğinde onlardaki en pis ve murdar iki parçayı çıkar diyor. Lokman yine dili ve kalbini çıkarıyor. Efendisi ona ondaki en temiz ve hoş iki parçayı çıkarmanı emrettiğimde sen bu ikisini çıkardın. Ondaki en pis ve iğrenç iki parçayı çıkarmayı emrettiğimde de yine bu ikisini çıkardın dedi. Lokman temiz ve hoş oldukları zaman bu ikisinden daha temiz, pis oldukları zaman da bu ikisinden daha pis hiçbir şey yoktur buyurmuştur. Yine Mücahit'ten gelen bir rivayette Lokman salih bir köle olup peygamber değildi diye bir nakil gelmiştir. Yine Lokman siyahı, dudakları büyük, iki ayağı yayvan bir köleydi diye yine bir rivayet gelmiş. Yine gelen rivayetlerde Habeşli, ayakları yaslı, enli bir köle olup İsrailoğullarının kadısıydı. Bir başkası da onu Hazreti Davud zamanında İsrailoğulları üzerinde kadı olduğunu nakletmiştir. En doğrusunu Allah bilir. Allah Subhanahu ve Teala bizleri hayrıyla rızıklandırsın. 13, 14 ve 15. Hani Lokman oğluna öğüt vererek demişti ki, oğulcuğum Allah'a şirk koşma. Doğrusu şirk büyük bir zulümdür. Biz insana ana ve babasına iyi davranmasını tavsiye ettik. Anası onu zorluk üstüne zorlukla taşımıştı. Sütten ayrılması da 2 yıl sürmüştür. Bana ve ana babana şükret, dönüş ancak banadır. Şayet onlar seni körü körüne bana şirk koşman için zorlarlarsa onlara itaat etme ve dünya işlerinde onlarla iyi geçin. Bana dönenlerin yoluna uy, sonra dönüşünüz yine banadır. O zaman ben size yaptıklarınızı bildiririm. Allah Subhanahu ve Teala burada Lokman'ın oğluna vasiyetini haber veriyor. Lokman İbni Anka İbni Sedon'dur. Oğlunun ismi ise Suheyl'in rivayet ettiği bir görüşe göre Sarandır. Allah Subhanahu ve Teala onu güzel bir zikir ile anlatmış, ona hikmet vermiş. Lokman da kendisine insanların en sevimlisi olan ve en çok şefkat duyacağı oğluna vasiyette bulunmaktadır. Elbette o oğluna bildiklerinin en üstününü vermeye layıktır. Bu sebepledir ki önce yegane Allah'a ibadet etmesini ve ona hiçbir şeyle şirk koşmamasını tavsiye etmiş, sonra da onu sakındırarak doğrusu şirk büyük bir zulümdür. Zulümlerin en büyüğüdür demiştir. Buhari'den gelen bir rivayette Abdullah İbni Mesud'dan iman edenler imanlarına zulüm ile bulaştırmayanlar Enam 82. ayeti nazil olduğunda Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabına çok ağır geliyor ve onlar hangimiz imanına zulümle karşılamaz ki dediler. Aleyhissalatü vesselam, bu sizin söylediğiniz gibi değil. Lokman'ın, oğulcuğum Allah'a şirk koşma, doğrusu şirk büyük bir zulümdür dediğini işitmiyor musunuz buyurdu. Evet. Yani sahabeler inen ayette çok ağırlarına gidiyor ve biz bunu taşıyamayız. Hangimiz zulüm etmiyor ki nefsine, kişilere yaptığı hareketlerde? Allah Subhanahu ve Teala'nın Resulü de siz Lokman'ın oğluna indirmiş olduğu ayetleri okumadınız mı? En büyük zulüm şirktir diyor ve akabinde ayette devam eden, ona göre devam eden yani zulmün çeşitlerine giriyor. Ahmet'in müsnedinde de gelen bir rivayette kardeşlerim, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz zulüm üçtür diyor. Bir, Allah affetmez. İki, karışmaz. Üç, meşiyetine kalmıştır. Affetmediğine gelince, Allah'ın sizi yarattığı halde ona nitler yani eşler koşmanız. Karışmadığına gelince, o da kul hakkıdır. Boynuzsuz koç, boynuzlu koçtan hakkını alıncaya kadar helallaşın diyor. Üçüncüsü de Allah'ın meşiyetine kalmıştır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zulmün bu şekilde üçe ayrıldığını, birincisi Allah'a karşı, Azze ve Celle'ye karşı işlenen şirk boyutu olduğunu ki aynen bu ayette de olduğu gibi Allah'a yapılan en büyük zulümdür. Aynen Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin de Muaz'ı Yemen'e gönderdiğinde davetteki ilk takınılması gereken, sen kitap ehli bir kavme gidiyorsun, onları Allah'ın birliğine davet et, şayet tutarlarsa onlara namazı emret, şayet tutarlarsa onlara zekatı emret diyerek de ilk başladığı nokta yine Allah Subhanahu ve Teala'nın birlenme meselesi. Burada da Allah Subhanahu ve Teala salih kul Lokman'ın diliyle, ey oğulcu Allah'a asla şirk koşma çünkü bu en büyük zulümdür diyerek bir nasihatini bize bildiriyor. Hemen arkasından bize tavsiye edilen ana babaya iyilik ve İsra suresinde de gördük. Üf bile deme. Ama bunun sınırı da nedir? Şayet onlar seni körü körüne bana şirk koşman için zorlarlarsa onlara da itaat etme diyor. Evet. Allah Subhanahu ve Teala burada sınırlarını çiziyor. 16'dan 19'a kadar nasihatler devam ediyor. Oğulcuğum, işlediğin şey bir hardal tanesi kadar da olsa, bir kayanın içinde veya göklerde yahut yerin derinliklerinde de bulunsa, Allah onu getirir, ortaya çıkarır. Muhakkak ki Allah latiftir, habirdir. Oğulcuğum, namaz kıl. İyiliği emret. Kötülüğü önle. Başına gelene sabret. Doğrusu bunlar azmedilmeye değer şeylerdir. İnsanları küçümseyip yüz çevirme. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Allah kendini beğenip böbürleneni şüphesiz hiç sevmez. Yürüyüşünde tabi ol. Sesini kıs. Şüphesiz ki seslerin en çirkini eşeklerin sesidir. Evet. Allah Subhanahu ve Teala Lokman'ın dilinden nakletmiş olduğu faydalı öğütler. Oğulcuğum, işlediğin şey bir hardal tanesi kadar da olsa, bir hardal tanesi ağırlığı kadar da olsa, bir hata veya zulmü Allah getirip ortaya çıkarır diyor. Adalet terazilerinin konulduğu zamanda kıyamet günü Allahu Teala onları hazır eder de onların karşılığını verir. Hayır ise karşılığı hayır, şer ise karşılığı da şer olacak diyor. Evet. Kim zerre kadar hayır yapmışsa onu görecek, kim de zerre kadar kötülük yapmışsa onu görecek. Hiçbir şey Allah'tan gizli değildir. Yine oğulcum, hadlerine, farzlarına, vakitlerine riayet ederek namaz kıl. Güç ve kuvvetin ölçüsünde iyiliği emret. Kötülüğü önle. Başına gelene sabret. Sanki Lokman, iyiliği emredip kötülükten men eden kimsenin mutlaka insan tarafından eziyete düçar kalacağını bilmiş de oğluna sabretmeyi emretmiştir. Doğrusu bunlar azmedilmeye değer şeylerdir. Şüphesiz insanların eziyetlerine sabretmek azmedilmeye değer şeylerdendir. İnsanları küçümseyip yüz çevirme. Burada da Lokman, sen insanlarla konuştuğun veya onlar seninle konuştukları zaman onları küçük görerek veya onlara karşı büyüklenerek yüz çevirme. Aksine onlara karşı yumuşak, halim davran ve onlara karşı güler yüz ol. Nitekim aleyhissalatü vesselam Efendimiz, hiçbir iyiliği küçük görme. Kardeşinle, kardeşini güler yüzle karşılaman ve onunla güler yüzle konuşman da iyiliklerdendir. Elbiseni yerde sürmekten sakın, çünkü bu kibirdir. Allah ise kibri sevmez buyurmuştur. Evet. Yeryüzünde böbürlenerek, büyüklenerek zalimane ve inatçıların yürüdüğü gibi yürüme. Böyle yapma ki Allah'ı öfkelendirmeyesin. Zira Allah kendini beğenip başkalarına karşı böbürlenen şüphesiz ki hiç sevmez. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Allah Sübhanahu ve Teala başka bir ayet-i kerimede de yeryüzünde kibirlenerek yürüme, şüphesiz ki sen ne yeri yarabilir ne de boyca dağlara ulaşabilirsin buyurmuştur. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de yanında kibirden bahsedildiğinde bu konuda oldukça sert ifadeler vardır. Allah kendini beğenip böbürleneni şüphesiz ki sevmez buyurmuştur. O topluluktan birisi kalkıyor. Ey Allah'ın Resulü, ben elbisemi yıkarım da onun beyazlığı hoşuma gider. Ayakkabımın bağı, kamçımın sapı hoşuma gider dedi. Kokunun en güzelini sever, en güzelini sürünürüm. Bu da mı kibir diye sorduğunda aleyhissalatü vesselam Efendimiz, hayır, bilakis bu kibir değil. Kibir ancak senin hakkı tanımaman ve insanları hor görmendir buyurmuştur. Allah Subhanahu ve Teala bizleri kibrin her türlü huyundan, pisliğinden uzak kılsın. Devam ediyor nasihat. Yürüyüşünde tabi ol. Ne iyice yavaş ne de aşırı derecede süratli olmamak üzere orta halli yürü diyor. Aynen aleyhissalatü vesselam Efendimizin mescide bile gelirken koşmamamızı, mutedil olmamızı, yetiştiğin yerden kıl, sonra kalk, kılamadığını kendi başına kıl diyor. Yani farz olan bir namaza dahi gelirken, olur herhangi bir sebepten dolayı gecikmesen bile koşturarak gelmeyi yasaklıyor. Düşünün, bir namazda bile bu olursa artık bunu bütün yaşantımızın her kesimine yayın. Allah bizi böyle nasihatleri alanlardan eylesin. Ve yine şüphesiz ki seslerin en çirkini eşeklerin sesidir diyor. Burada da yani sesini yükselten ve bağıra bağıra konuşan insanların bu türlü hareketlerinden Allah bizi ne yapıyor? Sakındırıyor. Evet. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, bizim için kötü örnek yoktur. Hibesinden dönen, önce kusup da sonra kustuğuna dönüp yiyen köpek gibidir buyurmuş ve arkasından horozun öttüğünü duyduğunuz zaman Allah'tan onun fazlını dileyin. Eşeğin anırmasını işittiğiniz zamansa şeytandan Allah'a sığının. Zira o mutlaka şeytanı görmüştür buyurmuştur. Evet. Bunlar gerçekten faydalı öğütler olup Lokman'dan nakledilen Kur'an'ın kıssalarıdır. Allah hakkıyla alan, hakkıyla hayatına geçiren ve tevazu sahibi olan samimi Müslümanlardan eylesin bizi. Aklıma gelen birkaç tane Lokman Aleyhisselam'la alakalı hadislerden nakledeyim. En yakın İmam Malik'in Muvatta'sında bulursunuz. Belki birçok zaman zikretmişimdir. Oğlum diyor, sakın alimlerin dizinin dibinden ayrılma. Nasıl ki Allah ölmüş yeryüzünü indirmiş olduğu rahmetiyle diriltiyorsa, alimlerin hikmetli sözleri de ölen kalpleri böyle diriltir diyor. Yine Lokman Aleyhisselam'a ithaf edilen gelen rivayetlerden bir tanesi, oğlum sakın cahillerin meclisine gitme. İlmin varsa dinlenmez. Dahası cahilliğini artırırlar. Dahası Allah'a isyan etmek için toplanan bu grupta Allah onlara gazap eder de siz de ona uğrarsınız. İlim meclislerinden ayrılma. İlmin varsa dinlenir. Dahası cehaletin giderilir. Dahası Allah o topluluklara rahmet eder de sen de nasibini alırsın diyor. Allah bizi bu nasihatleri tutanlardan eylesin. 20 ve 21 Görmez misiniz ki Allah göklerde olanları da yerde olanları da size musahhar kılmıştır. Gizli ve açık olarak nimetlerini size bolca vermiştir. İnsanlar arasında hiçbir bilgisi olmadan, hiçbir rehberi ve aydınlatıcı kitabı yokken Allah hakkında tartışanlar vardır. Onlara Allah'ın indirdiklerine uyun denilince, hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz yola, dine uyarız derler. Ya şeytan onları yalımlı azaba çağırıyor idiyse? Evet, Allah Subhanahu ve Teala kullarına dünyada ve ahirette bahşetmiş olduğu nimetlerine işaret buyuruyor. Ve Allahu Teala gündüz ve gecelerinde ışıklarından istifade ettikleri yıldızlarıyla, orada yaratmış olduğu bulutlar, yağmurlar, kar ve dolusuyla göklerde olanları onların buyruğuna vermiş, gökleri onlar için korunmuş bir tavan yapmış. Onları yeryüzünde yerleştirmiş, onlar için nehirler, ağaçlar, ekinler ve meyveler yaratmıştır. Onlara peygamberler gönderme, kitaplar inzal etme ve şüphelerini gidermek suretiyle açık ve gizli nimetleri bahşetmiştir. Bununla beraber bütün insanlar iman etmiş değillerdir. Aksine onlardan Allah hakkında Allah'ın birliği ve onun peygamberler göndermesi konusunda tartışanları vardır. Onların bu konudaki tartışmaları bir bilgiye, sıhhatli bir delile, sıhhatli olarak nakledilmiş bir kitaba dayanmamaktadır. İşte Allah Subhanahu ve Teala onlara seslenerek, onlara gelin Allah'ın indirdiğine uyun denilince onlar, biz atalarımızı neyin üzerinde bulduysak ona inanırız diyerek cahilliklerini gündeme getirmişlerdir. Allah Subhanahu ve Teala onlara, ya şeytan onları yalımlı azaba çağırıyor idiyse halen ne? Halen ne diyerek uyarıyor. Evet. Allah bizi hakka, hakikate uyanlardan eylesin. Hakka kulak verenlerden eylesin. 22, 23 ve 24 Kim ihsan ederek kendini Allah'a teslim ederse muhakkak ki o en sağlam kulpa sarılmıştır. Ve işlerin akıbeti Allah'a aittir. Kim de küfür ederse onun küfrü seni üzmesin. Onların dönüşü bizedir. O zaman yaptıklarını onlara bildiririz. Şüphesiz ki Allah göğüslerin özünü gerçekten bilendir. Onları az bir süre geçindirir, sonra da katı bir azaba sürükleriz. Allah Subhanahu ve Teala kendini Allah'a teslim eden, ona ihlas ile amel eden, emrine boyun eğip şeriatına tabi olan kimseden haber veriyor. Bu sebepledir ki o, kendisine emredilene uyma ve yasaklananı terk etmek suretiyle amelinde ihsan sahibi olarak kendini Allah'a teslim ederse muhakkak ki o en sağlam bir kulpa sarılmış, kendisine azap etmeyeceğine dair Allah'tan sağlam bir söz almıştır. İşlerin sonucu Allah'a aittir buyurmuştur. Kim de küfür ederse onun küfrü seni üzmesin. Yani ey Muhammed, Allah'ı ve senin getirdiklerini inkar etmelerinden dolayı onlara üzülme. Şüphesiz onlar hakkında Allah'ın takdiri geçerlidir. Onların dönüşü Allah'adır. Evet. Allah bizi Kevser havuzundan kovulanlardan değil, orada kana kana su içip rahatlayanlardan eylesin. 25 ve 26. Andolsun ki onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan muhakkak Allah derler. De ki hamd Allah'a mahsustur. Hayır, onların çoğu bilmezler. Göklerde ve yerde olanlar Allah'ındır. Muhakkak ki Allah o gani ve hamittir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala burada da müşriklerin Allah'ın tek ve ortağı olmaksızın göklerin ve yerin yaratıcısı olduğunu bildiklerini haber veriyor. Bununla birlikte onlar Allah'ın yarattığı ve mülkü olduğunu itiraf ettiklerini o ortaklara tapınmaktadırlar. İşte bu sebepledir ki andolsun ki onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan Allah derler. De ki madem ki bu itirafınızda aleyhinize hüccet konulmuş, bu durumda hamd Allah'a mahsustur. Hayır, onların çoğu bilmezler. İşte sabah namazdan sonraki yapmış olduğumuz kısa sohbette de dediğimiz gibi fıtratın icabı Rabb'ı bilme, yaratılışın icabı ise birlemedir. İnsanlar bilmeyle birlemeyi birbirine karıştırdıklarından işte biz biliyoruz diyerek sanki bunu birleme manasında ele alarak Allah'a azze ve celle'ye gereğince hakkınca kulluğu eda etmeyerek kendilerini hep doğru yerde, doğru zeminde olduğunu zannediyorlar. Şeytan onları böyle aldatıyor. Halbuki onlara sorsan, gökten rahmeti indiren kim? Allah. Öldüren dirilten Allah. Ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkaran kimdir diye sorsan yine Allah derler. Ama hiç düşünmüyorlar mı? Hiç akıl etmiyorlar mı diye Allah Azze ve Celle soruyor. Bundan önceki surelerde İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasında da gördük. İbrahim Aleyhisselam onların tapa geldikleri putları kırıp bir tanesini bıraktığında onlar kendisini korumaktan aciz, fayda ve zarar vermeye muktedir olmayan birisi nasıl bize ilah olur demeleri gerekirken orada da putu kıran, muvahhid olan, Allah'ın Resulü olan İbrahim Aleyhisselam'ın canını kastetmişlerdir. İşte Allah Subhanahu ve Teala müşriklerin bu itiraflarına binaen inatlarından, işlemiş oldukları günahların yüzünden Hakk'a dönemediklerini bildiriyor. 27 ve 28. Eğer yeryüzündeki ağaçların hepsi kalem olsa, deniz de arkasından 7 deniz daha kendisine yardım ederek mürekkep olsa, yine de Allah'ın kelimeleri tükenmez. Muhakkak ki Allah azizdir, hakimdir. Sizin yaratılmanız da, yeniden diriltilmeniz de bir tek kişininki gibidir. Şüphesiz ki Allah semidir, basirdir. Evet. Allah Subhanahu ve Teala burada da azametini, kibriyasını, celalini, güzel isimleri, yüce sıfatları hiçbir beşerin künhüne ve sayılarına muttali olamadığı, hiç kimsenin ihate edemediği tam ve mükemmel olan sözlerinden haber veriyor. Nitekim Resullerin sonuncusu Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de sana gereği gibi övgüde bulunamıyorum. Sen şüphesiz zatında senada bulunduğun gibisin. Allahu Teala şayet yeryüzündeki ağaçlar kalem olsa, denizler de arkasından 7 deniz daha kendisine yardım ederek mürekkep olsa yine de Allah'ın kelimeleri tükenmezdi buyurur ki şayet yeryüzü ağaçların hepsi kalem, denizler mürekkep yapılsa ve onunla beraber 7 deniz daha imdada çağrılsa ve bunlarla Allah'ın azametine, sıfatlarına ve celaline delalet eden Allah'ın kelimeleri yazılsaydı kalemler kırılıp tükenir, denizlerin suyu biter, onların kat kat benzerleri imdada gelmiş bile olsalar burada 7 sayısının zikredilmesi de mübalağa içindir ve doğrulanmayan ve yalanlanmayan türden olan Allah Subhanahu ve Teala'nın ilmini yazmakla bitmez. Allah Subhanahu ve Teala o ilimden bize de nasip etsin. onun dinini öğrenen, onun indirdiğini hayatına geçiren, öğreten, hem kendini hem nesillerin kurtulmasına sebep olan insanlardan bizlere eylesin. Evet. Bu ayetin nuzul sebebiyle alakalı gelen bir nakilde kardeşlerim, Yahudilere cevap olarak indiği nakledilmiştir. Rivayete göre Yahudi hahamları Medine'ye aleyhissalatü vesselama, "Ey Muhammed, size ilimden ancak çok az şey verildi." sözünle, "Sen bizi mi yoksa kavmimizi mi kastediyorsun?" demişlerdi. Aleyhissalatü vesselam asla buyurdu. "Onlar sana gelenler içinde bize her şeyin açıklanmasını ihtiva eden Tevrat'ın verildiğini okumuyor musunuz?" dediler de aleyhissalatü vesselam, "Şüphesiz bu Allah'ın ilmine göre azdır. Sizin sahip olduğunuz ilim ise yetecek miktardadır." buyurdu. Allahü Teala da Hazreti Peygamber'e onların sordukları konuda "Şayet yeryüzündeki ağaçlar kalem olsa" ayetini indirmiştir. 29 ve 30. "Görmez misin ki Allah geceyi gündüze, gündüzü de geceye katar. Güneşi ve ayı buyruk altında tutar. Her birisi belirli bir sureye kadar akıp gider. Muhakkak ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Bu Allah'ın hakkın kendisi ve ondan başka taptıklarınızın da batıl olmasındandır. Doğrusu Allah çok yücedir, çok büyüktür." Rabbimiz Subhanahu ve Teala burada da geceyi gündüze kattığını haber veriyor. Geceden alarak gündüze katar da gündüz uzayıp gece kısalır. Bu yazın olur. Gündüzler iyice uzadıktan sonra kısalmaya başlar. Daha sonra gece uzayıp gündüzler kısalır. Bu da kışın olur. Güneşi ve ayı buyruk altında tutar. Her birisi belirli bir sureye kadar akıp gider. Güneşin ve ayın mahdut bir hedefe doğru akıp gittiğini, kıyamet gününe doğru akıp gittiğini söylemiştir. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, "Ey Ebu Zer, şu güneşin nereye gittiğini biliyor musunuz?" diye soruyor. "Ben Allah ve Resulü en iyisini bilendir" dedim. "Şüphesiz ki o gidip arşın altında secdeye kapanır. Sonra Rabbinden doğmak üzere dönüş için izin ister. Çok yakındır ki ona geldiğin yere dön, dönülecektir" buyurmuştur. "Muhakkak ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır" ayeti, "Bilmez misin Allah gökte ve yerde olan her şeyi bilir." Yani gizliyi de açığı da. Allah'tan hiçbir şeyi gizleme mümkün değil. 31 ve 32. "Görmez misin ki gemiler denizde Allah'ın nimetiyle akıp gider. Böylece size ayetleri gösterir. Bunlar da pek sabırlı ve çok şükreden kimseler için ayetler vardır. Onları dağlar gibi dalgalar sardığı vakit dini yalnız Allah'a tahsis ederek ona yalvarırlar. Onları karaya çıkararak kurtardığı zaman da işlerinden bir kısmı orta yolu tutar. Ayetlerimizi katlar ve nankör olanın dışında başkası bilerek inkar etmez." Yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala burada nimetlerini sayarak ve hem de büyüklerinden ve gemilerden bahsederek onun emri, lutfu ve musahhar kılmasıyla denizlerde akıp gider diyor. "Şayet suda gemileri kaldıracak bir güç yaratmamış olsaydı elbette gemiler suda akıp gidemezdi. İşte bu sebepledir ki böylece size kudretinin ayetlerini, alametini gösterir. Bunlar da sıkıntı hallerinde çok sabırlı ve bolluk hallerinde de çok şükreden kimseler için ayetler vardır" buyurmuştur. Allah Subhanahu ve Teala bizleri nankörlerden değil, boyun eğen, şükreden, şükrünü hakkıyla eda eden samimi kullardan eylesin. 33. "Ey insanlar, Rabbinizden korkun. Babanın oğluna, oğlunun babasına hiçbir şey ödeyemeyeceği günden çekinin. Allah'ın vaadi şüphesiz haktır. Öyleyse sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. aldatıcı şeytan sizi Allah'ın bağışlamasına güvendirerek yoldan çıkarmasın. Evet. Rabbimiz Sübhanahu ve Teala hepimizi uyarıyor. Hepimizi uyarıyor. İnsanları kıyamet günüyle uyarıp babanın oğluna, oğlunun babasına hiçbir şey ödeyemeyeceği kıyamet gününden korkmamızı, Allah'tan korkarak sakınmamızı emrediyor. O günde şayet baba oğlunu kendini feda ederek kurtarmak istese bu ondan kabul edilmeyecek. Aynı şekilde çocuk babası yerine kendisini feda etmek istese bu da kabullenmeyecek. Düşünün, İbrahim Aleyhisselam, "Ya Rabbi, bu benim babam," diyor. "Evet, o senin baban ama kafirler grubundan," diyor. "Hani beni mahcup etmeyecektin? Hani bana söz vermiştin? Ben cennete müşriklerin girmesini haram kıldım," diyecek ve İbrahim'e babasını bir sırtlan şeklinde gösterecek. O ondan iğrenecek, zebaniler alacak, cehenneme atacak, diyor. Allah bizleri böyle duruma düşmekten beri buyursun. Dünyada hakkıyla itaat eden ve bize verdiği nimetlerin hakkını hakkıyla yerine getiren, Allah'ın bize vermiş olduğu emaneti, çocuk emanetini hakkıyla yerine getiren, onlara Allah'ın emir ve nehilerini öğretenlerden kılsın. Orada birbirinden kaçan, birbirinden beddua eden insanlardan kılmasın. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz orada diyor, herkes doğduğu gibi ana babasından nasıl doğmuşsa çırılçıplak ve sünnetsiz olarak haşrolunacak, diyor. Müminlerin annesi diyor ki, "Ey Allah'ın Resulü, onlar utanmazlar mı? Yani birbirlerine bakmazlar mı?" "Ya Ayşe," diyor, "o gün herkesin öyle bir derdi var ki kimse kimsenin, yani yanındakinin kim olduğunu dahi görmez," diyor. Allah bize hesabı önden verilen, dünyada ihlasla boyun eğen kullardan eylesin. 34. Kıyametin saatinin bilgisi şüphesiz ki Allah katındadır. Yağmuru O indirir. Rahimlerde bulunanı O bilir. Kimse yarın ne kazanacağını bilmez ve hiçbir nefis nerede öleceğini bilmez. Şüphesiz ki Allah alimdir, habirdir. Allah Subhanahu ve Teala burada da Allah'ın ilmini, zatına sakladığı bilinmezliklerin anahtarlarını bildiriyor. Bunları hiç kimse bilmez, diyor. Ancak Allah-u Teala bunların bilmesinden sonra olanlar müstesna. Yani İmam Ahmet'ten de gelen bir rivayette Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, "Beş şey vardır ki bunları Allah-u Teala'dan başka hiç kimse bilmez. Kıyamet saatinin bilgisi şüphesiz ki Allah katındadır. Yağmuru O indirir, rahimlerde bulunanı O bilir. Kimse yarın ne kazanacağını bilmez ve hiçbir nefis nerede öleceğini bilmez. Şüphesiz ki Allah alimdir, habirdir." İşte bu beş şeyi kim bildiğini iddia ederse işte o zalimlerdendir. Çünkü Allah bunu hiç kimseyle paylaşmaz. Ama kardeşlerim, bu noktada fiten bablarına baktığımızda Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin birçok şeyleri anlattığı var. Bunlarsa bildirilenlerdir. Bildirilenlerse gayıp değildir. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e Cibril insan kılığında gelerek iman nedir, ihsan nedir sorduğu soruyu hatırlayacak olursanız, burada da kıyamet ne zaman kopacak diye bir soru soruyor ve soran sorulandan daha bilgili değildir. "Bari alametlerinden haber ver," diye sorduğunda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Rabbimizin bildirdiği o alametleri ne yapmıştır? Bir bir saymıştır. Ve burada da bildirilen şey nedir? Yine Allah tarafından olması hasebiyle yine O'nundur. Allah Subhanahu ve Teala bu surenin faziletiyle bizi nasiplendirsin. Öğrendiklerimizi hayatına geçirenlerden eylesin. Bilerek veya bilmeyerek şirk koşmaktan bizi beri buyursun. mütevazı olan, tevazu içinde olan, sözlerin en güzelini söyleyen, güzel huylu, ahlaklı, anaya babaya üf bile demeyen, onların bizi Allah'a ve Resulüne isyana davet ettiğinde onlara uymayan ama yumuşak davranan samimi kullardan eylesin. O kıyamet günü nefsi nefsi diye herkesten kaçılan bir günde Rabbim bizi mahrum etmesin, rahmetiyle yargılasın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.